yemeklere hazırlayan özel yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'e hoş geldiniz. İşte başladı Hayatın Sesleri sevgili dinleyenlerimiz 15.55'e dek. Bugün de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle birlikte olmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Gülşen Ayvaz, Feray Uz, Meltem Afşar hazırladılar bugünkü Hayatın Sesleri'ni. Sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Duruk. Sizleri de bekliyoruz programımızı her zaman olduğu gibi. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numara telefonlardan ulaşabilirsiniz programımız boyunca Hayatın Sesleri'ne. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak aradığınızda bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin işte ilk müziği.
Sen kalk, geç karşıma, aç gönlünü, dön gel yavaşça. Ben sensiz yanan bir ateştim, söndüm zaman.
Sevgili dinleyenlerimiz Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor. Hemen stüdyo konuğumuzla tanıştıralım siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerini. Aile danışmanı Sayın Güler Aydın bizlerle birlikte. Merhabalar efendim.
Merhaba.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, şimdi aile içinde sorunların olması tabii ki hayatın tabii bir gerçeği. Tabii bunun pek çok nedeni var. Ekonomik sebepler, anlaşmazlık ama en başlıcası galiba farklı aile yapıları mıdır?
Kültürel farklılıklar
neden evet başvururlar size?
Şöyle oluyor. Genelde benim çalıştığım dönem için söyleyeyim ben. Bunu 5 yıldır bu işin içindeyim ben. Evet. Çocukla geliniyor. Gerekçe çocuğumun herhangi bir sorunu var. Okulda ya öğretmen yönlendiriyor veya kendileri ev içinde çatışma yaşadıklarından söz ediyorlar. Tabii aile danışmanı olarak tabii ki çocuğu dinliyoruz ama aile bireyleriyle de görüşmemiz gerekiyor doğal olarak. Kuramsal bir çatı altında.
Yani çocuk olmasa ailede hiçbir sorun yok. Sanki muş gibi. Sorun, evet, çocukmuş gibi.
Çünkü öyle bir süreç ki kuramlara da baktığımızda bu gerçeği görüyoruz. Evlilik öncesindeki bireylerin çıktıkları dönemdeki ilişkileri, birbirine yaklaşımları, evlilik sırasındaki yaklaşımları farklıdır. Çocuk doğmadan önce, çocuk doğduktan sonra, hatta çocuğun eğitim döneminde, çocuk yuvadan ayrıldıktan başka bir şehre gittiği zaman hepsinde farklı sorunlar yaşama ihtimali var. Bu yaşadıkları ilişkilerden, o süreçten kaynaklanıyor.
Evet.
Asıl biz bunun nerede olduğunu aslında saptamaya çalışıyoruz öncelikle.
Evet. Tabii her şeyden önce kendilerinin bir aile olduğunun bilincine varılması gerekiyor herhalde.
Kimler geliyor diye isterseniz öncelikle başlayalım. Evet. Genelde kadınlar öncelikle böyle bir talepte bulunuyorlar.
Erkekler daha mı zor kabulleniyor?
Daha zor kabulleniyorlar. Veya şöyle bir şey oluyor. Benim sorunum değil, sen git diye bir yaklaşım oluyor. Fakat bizim görevimiz aile bireylerinin hepsini toplamak. Hı hı. Çünkü şuna bakmamız gerekiyor. Problem aile içinde tek bir kişinin problemi olmuyor. Mutluluk da bir kişinin mutluluğu olmuyor. Çözüm de bir kişinin başına yapabileceği bir şey değil. Aile olduğumuz için problemi de çözümü de hep birlikte düşünmemiz gerekiyor. Bu süreç içinde bir terapi sürecini uygulamamız gerekiyor.
Evet, şimdi öncelikle kadın geliyor dediniz. Hı hı. Ama
şikayetleri neler?
Çocukları öncelikle baz alarak geliyorlar. Hı hı. Ama peki onun altından ne çıkıyor? Nedir ilk öncelikli soru?
Şuna bakıyoruz. Çalıştığımız mesela benim kendi örnek en temel ailenin genogramına bakmamız gerekiyor. Bowen terapisi diyoruz biz buna. Üç kuşak öteye
ne
gidiyoruz.
Ne terapisi?
Bowen.
Bowen.
Bowen terapisi. Evet. Genogramı çizdiğimizde şunu görüyoruz. Üç kuşak öteye gittiğimizde bizim genetik kodlarımız var. Genetik olarak bize kodlanmış bazı özelliklerimiz. Bir de aile içinde hem kadının hem erkeğin. Size örnek verdik. Sizin ve eşinizin. Hem öğrenilmiş davranışlarınız var. Aile içinde, yaşam dönemi içinde bu yaşa kadar, hı hı, evlen ya da yuvadan ayrılana kadar, hı hı, bir de genetik kodlarınız var. Hı. Herhangi bir sorun olduğunda her iki bireyde kendi yaklaşımına göre, o soruna göre bir tepki veriyor. Biz sorunlar olduğunda nasıl tepki verdiklerine bakıyoruz bireylerin.
Genelde nasıl tepki veriyorlar? Erkeğin ve kadının tepkileri.
Şimdi birbirinden o kadar farklı ki. Eğer nerede çözülmüyor, bu problem benim değil, senin dediğinde sorun çözülmüyor. Ama biz birlikte bunu nasıl çözebiliriz, tıkanma nerede diye baktığımızda sorunu çözmemiz, hı hı, çok daha kolay. İletişim sorunu olabiliyor. Birbirimize mesela bizde emir cümleleri çok fazla kültürel yapı olarak, aile bireyleri bunu daha çok eleştiri olarak algılıyor. Bu önemli. Bir de bize atasözü olarak da yerleşmiş duygularımızı yansıtmama, dile getirmeme, işte belli etme, söyleme. Oysa ki biz bunu ertelediğimiz sürece sorun büyüyor. Mesela bu aile danışmanlığı sürecinde duygularını yansıtmayı da öğretmeye çalışıyoruz ailelere. Çocuk, evet, dahil, ebeveynler dahil. Duygumuzun ne olduğunu önce bizim kendimiz kabul etmemiz lazım. Onu derecelendiriyoruz. Başlangıçta neydin? Herhangi bir olayda ne hissediyordun? Sorusuyla başlıyoruz. Şimdi ne aşamadasın? İlerleyen danışmanlık sürecinde 4, 6, 8, 10, 12 seansa kadar, 20 seans da sürebilir bu. O en son geldiği noktaya bakıyoruz. Başlangıçta neydin? Şimdi ne oldu? Neyi nerede fark ettin? Kendileri zaten çözüyorlar. Hmm, ben, evet, bunu fark etmemişim. Bu, evet, böyleymiş.
Peki size gelmeden önce tabii karşısındaki insanın değişmesini bekliyor.
Şikayetle
galiba
geliyor çünkü.
Şikayetle geliyor. Ha. Önce sen değiş, ben sonra değişirim.
Sanıyorlar. Sanıyorlar.
Evet.
Bizim için en zor taraf şudur. Taraf tutmamanız lazım. Zaten etik olarak da uygun değil. Kadın zannediyor ki danışan sadece kendini tutuyor veya herhangi bir şey söylediğinizde eşi bu sefer karşı dışlandığını zannedebilir. Evet. Bunu çok iyi ayarlamamız lazım. Hı-hı. Baştan bunu açıklamamız gerekiyor kendilerine.
Evet.
Yani burada ben önce sizi gözlemliyorum. İşte burada siz şunu hissediyorsunuz. Şöyleydi. Diğerini de aynı şekilde
söylüyorsunuz. Kadın danışman olmanız kadının yanında yer alacağınız anlamına gelmiyor, gelmiyor hiçbir zaman.
Gelmiyor kesinlikle.
Tabii. Kim evet. haklıysa, kim doğru düşüncelerdeyse onunla birlikte yol alıyorsunuz.
Tabii doğrudan öte algılayış farklı.
Evet.
Yani çünkü doğuştan hiçbir insan kötü değil aslında.
Hı, elbette.
Yaşam şartlarımız ve geçmişte yaşadığımız o şemalarla olaylara mesela eşi herhangi bir söz söyledi diyelim. Aslında o sözün hem tarzı önemlidir veya geçmişte kadın ya da erkek hiç fark etmez. Onun yaşadığı bir olay nedeniyle o tarz bir yaklaşım ona çok itici gelebilir. Hemen savunmaya geçebilir. Savunmaya geçtiği zaman zaten tartışmalar başlar.
Hı hı.
Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor.
Evet ama öyle de ben acaba bunu mu söylemeliyim, şunu mu söylemeliyim, bunu söylersem yanlış mı anlar? Böyle yaşam geçer mi?
Yok, tetikte değil. Anladım sizin demek evet. istediğinizi. Hep tetikte mi olacağım?
Evet.
Şunu yapacağız. Evlilik öncesi danışmanlık hizmetlerinde de şu var. Kendimizi çok rahat hissedebileceğimiz bir bireyi tercih etmemiz gerekiyor. Erkek için de kadın için de. Bir de o süreci çok iyi yaşayamamış insanlar da var. Evlilik öncesinde.
Evet.
Birdenbire evlilik kararı vermiş insanlar var. Birbirlerini tanıyamıyor. Yani o süreç öyle olmalı ki sizin az önce dediniz ya. Evet. Eyvah kırılır falan. Hayır. İşte kırılır dediğinde ne yapmış oluyoruz? O duygumuzu bastırmış oluyoruz.
Evet.
O kadar rahat olabilmeliyiz ki kendimiz olmalıyız. Ama aynı zamanda karşımıza değer verdiğimizi göstermeliyiz.
Hı hı.
Sorun burada.
Evet.
Yani aşk bitiyor gerçekten. Onu bir psikolog arkadaş da söylemişti ve ben de katılıyorum buna.
Hı hı.
Önemli olan karşımızdaki insana ne kadar değer veriyoruz.
Evet.
Biz yine bir psikiyatristin söylediği bir söz var ve ben çok çok beğeniyorum bunu. Evlilik minimum beni yaşayacağım, maksimum biz birlikteliği. Yani minimum beni yaşayacağımız biz birlikteliği.
Evet. Evet.
Yani ben karşımdakine ne kadar değer veriyorsam. Çünkü gerçekten sevgi, hani sevdiğim için öldürdüm diyor ya. Sevdiğim evet. için ona şöyle yaptım, böyle yaptım, kıskandım diyorlar ya. Onun evet. gibi sevdiğimize işkence yapmamız gerekiyor. Değer veriyorsak onun için ne yapabiliriz de düşünmek gerekiyor.
Hani az önce bahsettiniz ya aşk bitiyor diye doğru. Hı-hı. Duygular belki zamanla Hı-hı. değişiyor ama o zaman da hep şu gündeme geliyor. Beni ilk günkü gibi sevmiyor.
Acaba neden öyle oluyor? Ne değişti de buraya geldik evet. biz? İşte bunu sorgulamamız gerekiyor. Hı-hı. Neler değişti? Acaba biz hani değiştirebilirim diye mi tercih ettik karşımızdaki
evet.
insanı?
Evet. İşte iletişimsizlik.
Evet.
Değil mi? Bütün sorun hı hı. burada yatıyor galiba.
Çok iyi tanımak evet. aynı zamanda.
Evet, evet. Şimdi beklentiler de birazcık farklı oluyor. Dolayısıyla bu beklentiler de bu tür sorunlara yol açabiliyor galiba.
Mesela,
değil mi?
Mesela evet yine ona bir örnek geldi de aklıma.
Lütfen tabii buyurun.
Yani şöyle.
Örneklerle açıklarsak
evlilik
tabii
evlilik öncesinde diyelim ki bir özelliğini beğeniyor. Kadın erkeğin veya erkek kadının beğenmediğini düşünelim. Ha, ben sonra değiştiririm ya da ya değişir. Derler ya veya ebeveynler evlendirmek isterler ya evlenince değişir.
Evet.
İşte burası yanlış. En çok dikkat etmemiz konu bu. Çünkü
kimse
ben
değişmiyor.
Karşımdaki nasıl değiştirebilirim diye değil. Yine geldik değer konusuna. Ben hı-hı. karşımdaki nasıl mutlu edebilirim?
Evet.
Mutlu evlilikler, mutlu toplum zaten bu şekilde. Bir de aile danışmanlığının benim mesela düşüncem Avrupa'daki gibi hani internetten yani yayın olarak izlediğimizde çok daha yaygın olduğunu görüyoruz. Danışmanlık hizmetlerinin mahalle bazında hani insanların ucuz olarak çok kolay ulaşabileceği. Çünkü insanlar Türkiye'de sadece ekonomik güçleri kadar danışmanlık hizmeti alabiliyorlar.
Hı hı.
Ama biz mutlu bir toplum istiyorsak bu yaygınlaşırsa çok daha kolay olacaktır erişmek. Ben bunu geçmiş belediye çalışmalarında gördüm. Çok daha mutlu bireyler, mutlu toplum, mutlu Türkiye olabilir diye inanıyorum yani.
Evet,
İleride
mutlaka
inşallah olur.
Öyle olsun. Yine çok samimi Hı-hı. bir şey soracağım Hı-hı. ve çok samimi bir cevap Hı-hı. bekliyorum. Bu terapinin sonucunda acaba kadınlar daha mı yine özverili olmaya devam ediyorlar evlilik yaşantılarında yoksa erkeklerde de biraz daha farklılık oluyor mu?
Çok, çok ilginç bir örnek oluyor. Kadın diyelim ki geliyor ben artık diyor son şansım boşanacağım diyor. Eğer diyor bu
düzelmezse
bu aramızdaki sorun çok ilginçtir. Eşler birbirini çok önemsiyorsa ki benim bu yani yaşadığım bir terapi 2 ay sürdü bu. Terapi hı-hı. demeyelim danışmanlık süreci evet, çünkü evet. psikiyatristlerin alanına giriyoruz sonuçta. Evet. Kuramı kullanıyoruz ama sonuçta elbette, farklı tabii, bir farklı. Alan. Neyi nerede fark etmediğini anlıyorsa erkek örneğin ev işi konusunda problem çıkıyor. Hı hı. 10 yıllık, 15 yıllık evliler ve kadın diyor ki ben artık bunu aldım. Kendi hayatımı yaşayamıyorum.
Eşit olmayan görev dağılımı. Kendim için bir şey yapamıyorum tabii. Diyor.
Eşi de kendisine spor için zaman ayırabiliyor, arkadaşlarına zaman ayırabiliyor. Kadın sadece işinden evine geliyor. Bir bakıyor ki bunu almış. Hep böyle bir döngüde.
Evet.
Halbuki bunu söyleyemiyor.
Beraber bazı görevleri paylaşmak değil mi? Hı-hı. Çiftler arasındaki bağı da artırır evet, aslında.
Evet, evet. Çünkü ortak emek harcanan her şeyin değeri farklı oluyor. Evet. Birbirine emek harcarsa zaten insanlar yaşamlarında birlikteliği ve sürekliliği artıyor. Hı hı. Evlilikte aslında hani eş ne diyor bunu erkek mesela yapardım ama benim üzerime kalacak diye korktum. Hı. Fakat o da değişiyor sonra. Yani o kadar mutlu oluyorlar ki ben kendimden biliyorum bir başkasını önerebiliyorlar. Kendileri memnun olmasalar zaten. Bir başkasını asla önermezler.
Önermezler, evet. Yani dolayısıyla bu bir süreç. Mutlu ayrılıyorlar. Kadının üzerinde kalmıyor yine yani evlilik kadının yok. Omuzlarında
farkındalık,
kalmıyor.
Farkındalık, farkındalık. Farkındalık, evet. İkisinin evet. üzerinde yük olmuyor aslında.
İşte öncelikle sorunun kaynağının ne olduğunu hı-hı. bilmek gerekiyor evet, galiba
evet,
değil mi?
Evet, evet kesinlikle.
Çocuklar bahanesiyle geliniyor. Aslında sorunun kaynağının çocuk olmadığı, altında yatan nedenlerin çok farklı olduğu ortaya evet. çıkıyor ve mutlu bir şekilde ayrılıyorlar.
Bir de çocuksuz evliler ne yapacak diye düşünülebilir. Onlar da zaten gelebiliyor yani
elbette,
o da ayrı bir olay.
Elbette, hı-hı. elbette, elbette. İşte iletişimsizlik sorunun kaynaklarından o iletişim bağını koparmamak gerekiyor. Peki biraz daha süremiz var. Şimdi internetin hayatımıza girmesiyle yuva yıkmaya kadar giden evlilik sorunları da ortaya çıkıyor. Bunların da sebep olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili terapileriniz de olmuştur herhalde.
Yani şöyle hani aldatma bahanesiyle gelen.
Evet.
Oluyor yani bu şekilde. Hı hı. Ama burada şöyle bir şey var. Eğer bağımlılık süreci ise zaten aile danışmanını aşar. Direkt psikiyatriste yönlendirmemiz evet. gerekiyor. Hı hı. Yanlış yapmamamız açısından. Evet. Bu bağımlılığın nedenlerini biz belki aşabiliriz. Onları bir program eşliğinde neleri paylaşıyorlar, neleri paylaşıyorlar, birbirlerini acaba yalnızlıktan itiyorlar mı? Bazen öyle bir durum da söz konusu olabiliyor.
Evet, evet.
Çünkü diyelim ki herhangi bir şey söylemek istiyor, söyleyemiyor, içine atıyor, duygusunu bastırıyor ya eşlerden biri. Evet, çünkü evet. kadın da internet bağımlısı olabilir. Yani elbette, sadece erkek yüklenmememiz gerekiyor. Burada yalnızlaşan birey kendisine alternatifler arıyor bazen.
Evet.
Onları da çok iyi bakmamız gerekiyor. Gözlemliyoruz. Eğer aile danışmanlığı sürecinde yapılabilecek bir şeyse tabii ki bu süreçte gidebilir. Ama bu bağımlılık gerçekten psikiyatrist bir durumsa kumar da olabilir. Bu sadece internet değil hı-hı. başka bağımlılıklar da olabilir. Tabii ki bir üst uzmanlık yardım alanına yönlendirmek gerekiyor çalışma alanında.
Evet şimdi tabii aile danışmanına gitmek biraz zor bir süreç.
Kabul
bizim
açısından.
Gibi tabii ki toplumlarda hı-hı. özellikle. Size gelmeden önce neler yapmalılar? Önerileriniz neler olmalı? Evli çiftleri çocuklu ya da çocuksuz. Hı
hı. Birbirlerini gerçekten ne kadar tanıyorlar? Eminler mi?
Ona bakmalı.
Bunu kendileri bir gözden geçirsinler. Birbirleri için bugüne kadar neyi severek yaptılar? Sadece eşleri için eşlerinin sevdiği bir şey denediler mi hayatlarında? Farkındalar mı birbirlerinin nelerden hoşlandıklarını gerçekten biliyorlar mı? Ve de gerçekten birbirlerini dinliyorlar mı?
Evet.
Bir de bu önemli.
Çok önemli.
Bir de birlikte zaman geçirebiliyorlar mı?
Hı hı. Birlikte zaman geçirmekten kasıt örneğin salonda otururlar. Biri kitap okur, öbürü gazete okur ama bu da bir paylaşımdır.
O yani, ayrı.
Evet.
O ayrı. Mesela herhangi bir film izleyip onun üzerinde konuşabilmek. Yani ortak paylaşımları var mı? Yani kültürel farklar bence önemli.
Evet.
Bir arada gelebilmeli. Yani geçmişlerinde, ailelerinde çok farklı yetişmiş bireyler ama sonraki yaşantılarında kendilerini ileriye yönelik hayatın olumlu yönlerinde daha iyiye gidebilme yönünde çabalarlarsa edindikleri o bir bilgi donanım hem kendisini tanımalarına yardımcı oluyor hem birbirlerini tanımalarına yardımcı oluyor. Evet. Ve sorunları çözmeleri de kolaylaşıyor.
Peki sorunlar çözülemediğini düşündükleri aşamada bir aile danışmanına başvuruyorlar. Bunu nasıl belirlemeliler? Ne zaman bir aile danışmanına gitmeye karar verilmeli? Yardım alınmalı.
Yani artık şöyle oluyor. Evin için hiç birbirleriyle konuşamayacak duruma geliyorlar. Ve birbirlerine karşı tahammülleri hiç olmuyor. Hani derler ya, hani çok sevdiğin insanın yaptığı bir şey hiç dokunmaz da sana.
Evet.
Ama eğer birisine sinir oluyorsan, içerken çay bile içse onu, sizin yanınızda artık o size batar.
Evet.
Yani yavaş yavaş uzaklaştırmaya başlamıştır. Aslında belki de uzaklaşmanın sebebi kendisini eşinin yanında rahat hissetmemesinden. Yaşadıkları bir olay mutlaka vardır. Bunun öncelikle farkına varmaları ortaya çıkarılması gerekiyor.
Gerekiyor.
Evet. Uzaklaşmaya başlamışlarsa yavaş yavaş hemen evlilik sonlandırması değil. Bir destek almalarında fayda var.
Fayda var diyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi ben bu konuda bilgilendirdiniz. Ederim. Yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun, var olun.
Sağ olun, iyi günler.
Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenlerimiz, aile danışmanı Sayın Güler Aydın, Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Konuğumuza tekrar teşekkür ediyoruz.
Aramıza girmiş dağlar denizler, gelemem diyorum öf öf, sen gel diyorsun. Kar yağmış yollara, örtülmüş izler, örtülmüş izler, bulamam diyorum öf öf. Sen bul diyorsun, sen bul diyorsun. Kar yağmış yollara, örtülmüş izler, örtülmüş izler, bulamam diyorum öf öf. Sen bul diyorsun, sen bul diyorsun. Sanma bu sevgimiz sence aykara, ne dertler bıraktın öf öf, hep sıra sıra. Sen yoksun ya böyle ıssız Ankara, sensiz Ankara, duramam diyorum öf öf. Sen dur diyorsun, sen dur diyorsun. Sen yoksun ya böyle ıssız Ankara, sensiz Ankara. Duramam diyorum öf öf, sen dur diyorsun, sen dur diyorsun. Kızıl tumba harımı yazımı, hangi kalem yazmış öf öf benim yazımı. Dert ortağım olan dertli sazımı, dertli sazımı. Çalamam diyorum öf öf, sen çal diyorsun, sen çal diyorsun. Dert ortağım olan dertli sazımı, dertli sazımı. Çalamam diyorum öf öf, sen çal diyorsun, sen çal diyorsun.
15.30 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz ve telefon attığımızda sevgili Yusuf Özkan var. Hollanda'ya merhaba diyoruz başkentte.
Merhaba, iyi yayınlar Nilgün Doruk.
Teşekkür ediyoruz. Evet, bize neler aktaracaksınız sevgili Yusuf Özkan? Avrupalı Türklerin Bulgaristan'da yaşadığı rüşvet sorunuyla ilgili gelişmeler neler?
Evet, 10 yıl sonra ciddi anlamda ilk kez bu konuda Avrupa Parlamentosu harekete geçiyor. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Hollandalı parlamenter Kati Piri, Belçikalı meslektaşı Kathleen van Brempt'le birlikte hazırladığı Avrupalı Türklerin anavatana gidiş yolunda Bulgaristan'da yaşadıkları sorunları içeren kara kitabı birazdan Bulgaristan'ın Brüksel Büyükelçiliği yetkililerine iletecekler. Çünkü Bulgaristan 1 Ocak 2018'den itibaren Avrupa Birliği dönem başkanlığını devralacak. İşte en azından bu dönemde biraz olsun Bulgar yetkililer bu soruna çözüm bulmak için harekete geçebilir diyerek Avrupa Parlamentosu konuyu gündeme taşıyor ve tabii ki bu kara kitap adı verilen dosya takip edilecek. Özellikle Bulgaristan'ın dönem başkanlığı sırasında sorunların köklü bir şekilde çözülmesi için yüzlerce Avrupalı Türk'ün şikayetleri yer alıyor kara kitapta. Bunların en başında rüşvet, Bulgar polisinin Avrupalı Türklerden ülkeden geçişi sırasında istediği rüşvet. Onun dışında Türklerin otomobillerinin zorunlu olarak dezenfektasyona tabi tutulması, trafik pulunun normal ucuza satılan ofisler kapatılarak kara borsadan daha pahalı fiyatlara alınması gibi çok sayıda şikayet içeriyor. Kati Piri, Avrupa Birliği Türkiye raportörü Kati Piri ile dün akşam telefon konuşması yaptım. Bu metni bana gönderdiğinde çok ciddi bir sorun dedi. Her sene yüzlerce binlerce şikayet geliyor ve artık Avrupa Birliği üyesi olan bir ülkenin bu kadar yolsuzluğa bulaşmış olması kabul edilemez. En azından Avrupa Birliği dönem başkanı olarak bu sorunları, Avrupa'nın diğer ülkelerinde yaşanan bu tür sorunları gündeme getirmesi gereken bir ülkenin öncelikle kendi kapısının önünü süpürmesi gerekiyor. İşte bu yüzden biz de dönem başkanlığına denk getirdik ve bu dosyayı bugün vereceğiz dedi Bulgaristan Büyükelçiliği yetkililerine. Dediğim gibi önümüzdeki 6 aylık süre içerisinde Avrupa Parlamentosu konunun yakın takipçisi olacak. Bu yaz en azından Avrupalı Türklerin ana vatanlarına karayoluyla daha rahat ve sorunsuz gidebilmeleri için Nilgün Doruk.
Evet, umarız öyle olsun. Biz de gelişmeleri yine sizden takip edeceğiz sevgili Yusuf Özkan. Sen Nikolas Bayramı'na gelelim isterseniz. Bugün sona eriyor galiba. Çocuklar neler yaptılar?
Evet, Avrupa'nın bir kısmı Hollandalıların en çok sevdiği Türkiye'li Saint Nicholas, Antalya Demreli. Yüzyıllardır burada çocuk bayramı olarak kutlanıyor. 15 Kasım'da buharlı gemiyle Hollanda'ya gelmişti temsilci olarak. Devlet yetkilileri tarafından karşılandı. 15 gün boyunca ülkeyi dolaştı. Mandalinalar, küçük bisküviler dağıttı. Dün akşam da hediyelerini verdi. Bugün Antalya'ya, sahillerine, Demre'ye yeniden dönecek. Ama dönerken de ardında yine çok sayıda tartışma bırakarak. Bu zamana kadar çok bilinen ve bütün çocukların, Almanya'nın bir kısmı, Belçika, Hollanda gibi ülkelerde doğmuş bütün çocukların rüyalarını süsleyen bir figür. Çünkü bir yıllık okuldaki başarının, evdeki uslu durmanın mükafatını ona yazılan mektubun karşılığında onun getirdiği hediyelerle karşılanıyordu. Bütün dediğim gibi çocukların, çocuk olmuş herkesin hayatında önemli yer tutan bir figür. Bu zamana kadar çok normaldi kutlamalar, ancak son yıllarda Saint Nicholas'ın yanında beyaz atı Amerigo ve yanındaki Kara Peter adı verilen siyah, yüzleri siyah boyalı yardımcıları yoğun tartışmalara neden oldu. Irkçılık tartışmalara neden oldu. Hala bunun köleliği çağrıştırdı ve hala bu çağda kölelik konusunun gündemde olmasının utanç verici oldu, gündeme geldi. Birleşmiş Milletler müfettişleri geldiler, inceleme yaptılar. Onlar da bunun ırkçılığı çağrıştırdığına karar verdiler. Bu yılda çok sayıda protesto gösterisi oldu. Ancak Kara Peterler bunun bir gelenek olduğunu ve bundan vazgeçmeyeceklerini belirtiyorlar. Özellikle sağ partiler de bunu savunuyorlar. Bunun ırkçılıkla ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını, bunun bir gelenek olduğunu, kimileri de Noel Baba olarak da bilinen Saint Nicholas'ın hediyeleri bacadan attığı için yardımcılarının baca kurumu nedeniyle yüzlerinin siyah olduğu savunusunu yapıyorlar. Bazı belediyeler bu konuda biraz daha esnek davrandı. Sadece yüzlerini siyah değil, değişik renklere, pembeye, kırmızıya boyayan Noel Baba yardımcıları da görüldü bu sene. Ancak dediğim gibi toptan kaldırılmış değil. İşte insan hakları örgütlerinin ve ırkçılık karşıtı kuruluşların buna tepkileri var. Tamamen bunu yasaklayın. Çünkü özellikle ülkedeki siyah tenli insanlar bundan rencide oluyor. Atalarının yaşadığı sorunları tekrar onların yüzüne vuruyorsunuz diye. Bir yandan şenlikler, coşku devam etti ama bir taraftan da tartışmalar hala sürecek gibi görünüyor Nilgün Doruk.
Evet. Sevgili Yusuf Özkan, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle.
Hoşçakalın.
Siz de hoşçakalın. Sağ olun.
Çok geç oldu belki de, düşündük, taşındık. Birçok şeyi birbirimizden sakındık. Bir şey eksik cümlede, yüklem mi, özlem mi? Sakladığın şey her neyse beni üzer mi? Öyle çok şey var ki içimde, hep sustuk konuşmak yerine. Konuşmadığımız her ne varsa seninle sakladım gözlerimde. Ne olur sen de fazla üzülme, hep kendi yoldayız. Kaybolduk, kaybolduk. Gizleyince kendimizden yorulduk. Her hatada telafi gerekli değil mi? Bizi durduran gurur. Çok şey var ki içimde.
hep sustu konuşmak yerine.
Sihirli sözcükler.
Sevgili dinleyenlerimiz, köşemiz başladı. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Evet, bugün Cumhuriyet sonrası yazarlarından, hı-hı, çok önemli bir yazardan, klasik öykü tekniğini yıkmış, evet, modern öyküleriyle, evet, tanıştığımız bir yazardan söz edeceğiz. Sait Faik Abası, hı-hı, Yanık'ın öykülerinden söz edeceğiz, kendisinden söz edeceğiz. Önce şiirle başlamış galiba.
Evet.
Evet, değil mi?
Evet, şiirle başlamış ve şiir yazmakla ve şiirsellikle aslında çok mutlu olan bir edebiyatçı. Fakat Türk edebiyatı açısından kısa öykülerin, kısa öykü deyince biraz araştıran iyi okuyucuların bulduğu Kenan Hulusi'nin yol göstericiliği ve destek vermesiyle öykü yazarlığına geçmiş.
Evet, zaten Türk edebiyatında öykü deyince ilk akla gelen, evet, isimlerden.
Çünkü güzel bir benzetme diyelim var Sait Faik için. Onun için diyorlar ki kökü kendinde olan yazar. 1930'da hatta bu işe başlamış bir edebiyatçının, gerçi Türkiye'de her zaman zorludur, biz Doğu ile Batı'nın arasında kendini her zaman bir şeylere göre var etmesi gereken düşünürler, edebiyatçılar, işte okul kurucularıyla yan yanayız, iç içeyiz. Sait Faik kökü kendinde olan bir yazar. Yani hani Batı'ya çok öykünmemiş, benzemeye çalışmamış. Doğuyu ya da herhangi bir kanadı yükselteceğim, onu zirveleştireceğim gibi bir gayreti ya da endişesi olmamış. Tabii ki etkilenmiş bazı
bir
yazarlardan.
Bir zamanlar sanki Mepasan, Gorki, Çehov,
evet, evet,
değil mi?
Özellikle
onlardan etkilenmiş
Gayde
ama.
Mepasan'ın üslubundan etkilendiği söylenir. Fakat yine de çok özgündür. Dil ifadesi, öykülerindeki üslup, yaklaşım, bakış açısı her yazar gibi mutlaka okuduklarından etkilenmiştir ama tür olarak şöyle yapılmalıdır, şunun şu Türkiye'deki temsilcisidir, hı hı, diyebileceğimiz kadar bir benzemeye çalışma, evet, yok Sait Faik'te. Özgün tarafı nedir? Sait Faik zaten okuyucuları tarafından bilinir ki daha çok İstanbul'u sözcüklere çevirebilmiş bir yazardır. Ve adaları, İstanbul'u ve İstanbulluluğu, İstanbul'da yabancı olmayı çok güzel ifade eder ve çok belki bunu söyleyebiliriz. O dönemler özellikle 40'lar 50'ler Türkiye'de sosyal gerçekçilik üzerine çok yoğun yazılan çizilen dönemde bireysel bir duruşu ve bireyin hayatın içerisindeki halini çok iyi anlatır. O yüzden Sait Faik okumak her zaman çok eski bir dostunuzdan mektup almak gibidir. Kendinizi her zaman o öykülerin herhangi birindeki herhangi bir cümlede yakalayabilirsiniz. Ana dili Türkçe olanlar için çok değerli ve samimi bir tecrübedir Sait Faik okumak. Evet. O cümleler ki bu aralar işte hep söylüyoruz sosyal medya başta olmak üzere kısa etkili vurucu cümlelere çok ihtiyaç duyuyoruz. Oysa Sait Faik'in öyküleri bir benzetmek doğru olursa bir romantik ifadeyle bir çiçek buketine benzeyebilirler ya da şöyle eskiden vardı suyun içine hani bir cam kovalar koyarsınız da denizin dibini görmek mümkün olabilir. Sait Faik'in hikayeleri denizin altındaki o renkli dünyayı kısa bir süre için bile olsa görmenizi sağlayan o camlar gibidir. Bambaşka bir alanı zarifçe kotararak önünüze kendi kendinizi sobeleyebileceğiniz bir samimiyette koyar, ifade eder. Sait Faik'in çok şükür ki epeyce bir eseri var.
48 yıllık yaşamı değil evet, mi? O evet, kısa yaşamına ne kadar eser sığdırmış?
Epeyce bir eseri var. Şöyle söyleyebiliriz, hemen söyleyelim meraklıları için. Öykü kitapları var. 36'dan 54'e kadar yaklaşık işte 10-12 diyelim. 3 baskısı yapılmış, 2 romanı var, 1 şiir kitabı var, 2 röportaj öykü biyografiye yönelik var ve bunun yanı sıra edebiyata ilişkin ya da nasıl söyleyelim işte mektuplaşmaya ilişkin eleştirilere dair, yazar eleştirilerine dair eserleri var. Çok kısa bir ömre. Çoğunluğu öykü kitabı olmak üzere ciddi bir miras bırakmış Sait Faik. Hayatı zaten annesinin de büyük bir desteğiyle daha çok yazarak, çizerek geçmiş. Kimi zaman bu konuda eleştirilen, çalışmadığı, hırslı olmadığı, herhangi bir alanda bir üstün başarı nişanesi ile yan yana görülmediği için hatta kendisine lüzumsuz adam gibi bir lakap da takar bir öyküsünden. Lüzumsuzluğu da işte hani çok fazla bir şey başarmayan, ben olmasam da olura getiren bir ifadedir. Fakat işte insanın alacağı dersler böyle dersler olsa gerek. Sait Faik Abasıyanık gibi Türk edebiyatını onsuz düşünemeyeceğimiz bir yazar bile böylesine bir kendini tanımlama, çerçevelemeye karşı durmasına rağmen tanımlanmadığı için zorluk çekmiş. Kendimize daha insaflı olmalıyız. Alacağımız ders bu olsa gerek. Pasaport almak istemiş çünkü kendisine işte işsizdir ifadesini yakıştırmak istemişler. Çünkü bir yerde bir memuriyeti yok, bir şirketi yok, bir ofisi yok, bir masası yok. Bizim de toplumsal olarak herhalde ödeyeceğimiz bedeller var bu uğurda. Sait Faik'in hakkını biz veremesek de o hakkını bize veriyor. Bugün hala birkaç yıl kesintiye uğramış olsa da yıllardır devam eden 63-64'ten beri devam eden sanıyorum. Bir öykü ödülü var. İlk başlangıcı da öykü mükafatı olarak başlatılmış. Çok değerli bir ödül çünkü Türk edebiyatında bu kadar uzun yıllardır işte tam da bu yazdığınız çizdiğiniz çok kıymet bilmezken konunun uzmanları tarafından kıymetinin bilindiğini hissetmek çok değerli bir şey. Zaman zaman biz iki satır şiir ya da yazı yazsak bir sevdiğimize gösteremeyiz. İyi olmuş mu olmamış mıyı soramayabiliriz. Ama öykü ödülleri, şiir ödülleri Türkiye'de bu anlamda çok değerli.
Çok.
Hakkını teslim etmek için.
Şimdi bir kitap tutuyorsunuz elinizde. Az Şekerli adlı kitabı Sait Faik'in. Ne o paylaşacağız oradan? Ne var o kitapta?
Hemen söyleyeyim. Yeni bir baskı serisi bu. Meraklılarına çok hitap edebilecek. Türkiye İş Bankası yayınları tarafından Kültür Yayınları yayınları tarafından Sait Faik'in bütün eserleri yeniden basıldı. Çok da güzel bir seri. Şöyle ki dilde bazı sözcükler farklı geçtiğinde özellikle genç okuyucular zorlanıyorlar. Yayına hazırlayanlar çok incelikli bir düşünceyle bazı sözcükleri dipnot olarak vermişler. Dolayısıyla kaybolmadan, ki Sait Faik'in dili çok sadedir ama yine de sözcük düzeyinde kaybolmadan devam etmek mümkün. Ben buradan Bekleyen Adamın Üç Hali adlı öyküden sevmeye dair bir küçük bölüm seçtim.
Lütfen.
Müsaadenizle okumak isterim.
Lütfen, buyurun.
Şimdi anlıyorum. Belki bu kadar kuvvetli ilk defa seviyorum. Bütün kusurlarım, ki çoğunu meziyet sanırdım, birer birer keder ve sevinç misali ayan oluyorlar. Meğer benim meziyetlerim de varmış. Hiç bilmediğim, aklıma getirmediğim, kendimden bir başkasını da sevebilirmişim meğer. İçimde onun için fedakarlıklar yaratabilirmişim. Ben hiç korkak değilmişim. Hatta dövüşebilirmişim de. Bir benden başkasını özler, kokusunu duyar, düşünür, üzülürmüşüm. Bazlığın hakkı yok. O diyor ki, aşk şuur altı bile olsa yine bir hesap kitap işidir. Burjuvalar arasında doğrudur. Fakat benim ne şuur üstü ne şuur altı hiçbir hesabım yok. Hesapsızlıklarla doluyum. Sevgilim hesap ediyorsa zararı yok. Ben hesap etmiyorum.
Evet. Çok güzel gerçekten.
Samimi bir ifade. Üç çok halidir. Bu birinci hali. İkincisi ve üçüncüsünde de devam ediyor öykü. Fakat Sait Faik okumak her zaman böyle kendimizin bir duygu durumunu çok yakından yakalamamızı sağlar. Yine aynı kitapta meraklısına tavsiye edebileceğimiz Hikaye Peşinde öyküsü var. Hikaye yazmak, öykü yazmak çoğu kişinin merakı olabiliyor. Yazıyorum, daha iyi yazmak istiyorum diyebiliyorlar. Hikaye Peşinde öyküsü tam olarak aslında yazma meraklısına hitap eden öykülerinden. Haydarpaşa Garı yakınlarında bir aileyi gözüne kestirir hikaye kahramanımız ve onları incelemeye başlar. Çok samimi ve çok eğlenceli bir ifadesi vardır. İncelerken rahatsız etmek endişesiyle biraz uzak dururken aile ona sorular sormaya başlar. İşte valizler için bilet alacak mıyız, küçük çocuklar için bilet alacak mıyız, hangi kompartmana gitmeliyiz vesaire gibi. Giderek onlara yakınlaşır. Oysa yazarın istediği biraz uzaktan onları gözlemlemek, evet, ama çok yakın olmamaktır. Sonunda neredeyse akrabaya dönerler. ve bir yazarın nasıl bir gözlem yeteneği kullandığını, nasıl bir halkın içinde olmak ama aynı zamanda hep uzak kalmakla hem ödüllendirildiğini hem cezalandırıldığını görmek mümkün. O yüzden yazı meraklılarına tavsiye edebiliriz. Yine bir başka öyküsünden şöyle bir alıntı var. Diyor ki, hani bazı çocuklar ısrarla bir fena hareketi yapmadıklarını iddia ederler. Hakikaten de yapmamışlardır. Hı hı. Ama yapmış gibi bir halleri de vardır. Yapmamış insanların tabiliğini bir türlü alamazlar üzerlerine. İşte ben o çocuklardan biri gibi yaşıyorum.
Çok yani güzel. Hep hayatın içinden, evet, şeyler, evet, değil mi işlediği
çok yakın
konular?
Ve hayatın içinden aslında zamansız değer, yaşayış ve olguları yakalamıştır Sait Faik. O yüzden eskimiyor, eskimesi mümkün değil. Dönemdaşı olan ve o dönem içerisinde çok daha etkili kabul edilen kimi yazarlar, evet, şairler. Zamanla biraz daha, nasıl söyleyelim, daha seçkinci bir edebiyatın örneği olarak görünürler. Fakat Sait Faik hep yakın bir dostunuz, bir akrabanız, bir abiniz, çok sevdiğiniz, bir belki samimi bulduğunuz bir hocanız, akıl danışacağınız birisidir. Ve Sait Faik hep bu cümleleriyle yakalar. Geçen bir yazar paylaşmış yine sosyal medyada. Ne hisse ne fikre benzeyen meçhul yumuşak düşünceler içindeyim diye. Hı hı. Ben merak ettim, bu cümle kimin acaba diye. Ne hisse ne fikre benzeyen meçhul yumuşak düşünceler. O gün de bayağı yağmurlu bir gündü. Kimin cümlesi diye araştırdım. Sait Faik'in cümlesiymiş.
Evet, çok hoş gerçekten. Aslında öykülerine baktığımızda çok net görebiliyoruz bu tür cümlelerin kendisine ait olduğunu anlayabiliyoruz aslında ki.
Üslubu çok özgün çünkü.
Evet, çok gerçekten öncülerinden biri o dönemin.
Mutlaka okunması gereken ve insanı bazen bazı edebi eserler acımaz yazarlar, okuyucu uğraşsın, bulsun, devam etsin, gayret etsin diye. Fakat Sait Faik okuyucusunun dostudur. Zorlamakla ilgilenmez, tam tersine o duyguyu geçirebilecek sözcükler sanki bir servis elemanı gibi çalışırlar ve o duyguyu okuyucuya sunarlar.
Evet, modern öyküler.
Modern öyküler ve aslında tam olarak belki de Türkiye Cumhuriyeti temel değerlerini doğallıkla birleştiren bir edebiyatçı. Mutlaka ana dili Türkçe olan herkesin mutlaka okuması gereken
okuması gereken ki Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından hem de fiyatları çok uygun gerçekten. Bir şekilde piyasada var. Dinleyicilerimiz tabii mutlaka okusunlar. Özellikle yurt dışındaki dinleyicilerimize.
Çok da güzel bir hediyedir aslında. Hemen onu da söyleyeyim.
Hele ki yeni yıl yaklaşıyor.
Dolayısıyla yeni yılda yeni hikaye kitapları yakışır.
Çok teşekkür ediyoruz sevgili Elif Berna Kutlu'ya.
Ben teşekkür
ederim. Haftaya yine birlikte olacağız. Evet sevgili dinleyenlerimiz, bugün de sonuna geldik. Hayatın Seslerinin yarın 15 haberleri sonrasında Başkent'te buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.